Merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz tekrar. YouTube'daki canlı soruları bitirip daha profesyonelce, daha hap gibi, daha iyi editlenmiş videoları çekeceğimi söylemiştim. Çünkü kişisel olarak bilginin, eğitimin, psikiyatrik doğru bilginin yayılmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu serimizdeki ilk yarı profesyonel videolarımızdan biri. Sağ olsun Fatih Bey, hoş geldin.
Hoş bulduk hocam.
Yardımıyla bunları çekeceğiz. Daha soru cevap tarzında gidecek. Bugünkü konumuz anksiyete ama daha bilinmeyenleri, daha konuşulmayanları konuşmak istiyorum.
Hocam anksiyete benim de çok merak ettiğim bir konu. Öncelikle biraz tanımlar mısınız? Nedir? Nasıldır? Neden oluşur?
Anksiyete bizim için çok gerekli bir şey. Kaygı bizim için inanılmaz değerli bir şey. Böbrek üstü bezlerimizden üretilen adrenalin ve kortizol olmasa ayakta ve hayatta duramayız. Bir insan yolda bana araba çarpar mı diye kaygılanmaz durursa araba çarpar. Bazı insanların amigdalası doğuştan yoktur ya da hasarlıdır. Bu yüzden korkuları yoktur. Korkusuzdurlar. Bu çok hızlı ölürler. Anksiyete aslında bizim için çok gerekli olan hayatta kalma mekanizmasını, aç ya da savaş mekanizmasını çalıştırır. Fakat bu bahsettiğimiz şey aslında stres. Stres hormonları bizim için gereklidir. Büyümemiz için, kemiklenmemiz için, gelişmemiz için gereklidir.
Peki hocam ne zaman mesela hastalık diyebiliriz kaygı bozukluğumuza?
Bu hastalık olduğunda o stres ve kaygı artık anksiyete bozukluğu tanısı aldığında yani ruhun ağrısı başladığında dokunma duyumuz bizim hayatta kalmamızı sağlar. Ama eğer ben buraya dokunmadan da kemiğim ağrıyorsa artık bu ağrıdır. Başlangıçta bize bir alarm verirken, bize bir bilgi verirken artık ağrı olmaya, durduk yere ağrımaya başladığında sıkıntı olur. Yol yürürken ayağın ağrıdığında bu dinlenmekle geçer. Masaj yapmakla geçer. Ama anksiyete masajla, dinlenmekle geçmeyen ruhun ağrısıdır ve son derece rahatsız edici, işlev kaybı yaratıcıdır. Bunun da genetik, biyolojik bir sürü kökü vardır. Asıl bunu konuşmayı çok isterim.
O zaman böyle sürekli bir tetikte olma hali gibi bir şey anladığımız kadarıyla.
Kesinlikle. Kişi ortada gerçek bir tehlike yokken kaygı duyuyorsa bu anksiyetedir. Dışarıdan gördüğümüz bir uyarını, örneğin bir akrebi, bir yılanı gördüğümüzde bunu algılarız. Oksipiterle bunu ön loba gönderir. Bunu kıyaslar ve der ki bu bir yılan ve tehlikeli olabilir. Buna karşı bizim verdiğimiz reaksiyon sağlıklı bir reaksiyondur. Bu bir fobi değildir. Buradaki kaygı ve anksiyete son derece sağlıklıdır ve bizi hayatta tutmaya yarar. Ama ortada yılan yokken, yılan resminden dolayı kaygı oluyorsa işte bu anksiyetenin bir türü olan fobik anksiyeteyi gösterir ve bu bizim için sorundur. İşlevimizi bozan, gündelik hayatımızı bloke eden kaygılı hal, genelleşmiş anksiyetede olduğu gibi bunları tek tek konuşacağız. Musluk damlamaya başladığında eğer ben eyvah evi su basacak diye panik halinde tüm akrabalarımı arıyorsam bu bir anksiyete bozukluğu. Çünkü bu basit bir şeydir ve işlevimi bu kadar bozmaması lazım.
Mesela arkadaşım bana küsecek mi? Toplumdan dışlanır mıyım? Sürekli böyle
Ki,
kaygı halinde. Bu tip manevi durumlarda olabilir o zaman.
tabii ki sosyal fobi, avoyulant kişilik,
Bir
zaten
sürü
çalışmalar
çeşidi
bunu
var o zaman.
bir sürü çeşidi var. Bunların altında yatan şey en önemli şeylerden biri genetik olarak getirilen her beş insandan biri olan anksiyete duyarlılığı. Bazı insanların empati yetenekleri ya da kaygı eşikleri diğer insanlara göre daha fazla. Buna anksiyete duyarlılığı deniyor. Bazı insanlar daha takoz gibi.
Ruhsuz.
Duyarsız. Yani onların da kaygıları olabilir, onlar da üzülebilirler ama geniş adamlar, geniş insan. Öyle biz bu insanları mesela savaş pilotu seçerken istiyoruz. Ama bazı insanlar hem algıları açık hem de bu duyarlılığı çok yüksek. Sürekli etrafı tedirgin olan, sürekli amigdalası hipertrofiye mi diyeyim, anksiyete organları daha gelişmiş mi diyeyim. Yani bazıları daha iyi tat alır, bazıları daha uzun. Bunun gibi bazı insanların anksiyete duyarlılığı daha yüksek. Buna çocukta zarardan kaçınma duygusu dediğimiz bir şey var. Bazı çocuklar hani böyle eva ısıracak, değil mi? Buraya bir şey damladı falan. Bu tip çocuklar daha fazla olabiliyorlar.
Hocam bunu düzeltme şansımız var. Mesela kendi kendimize bunu telkin ederek ya da bazen bende de oluyor. İşte çevrendekiler biraz rahat ol, şöyle ol, böyle ol. Yani telkinle yapılacak bir şey mi? Profesyonel bir yardıma mı ihtiyaçları var? Bunun en çok merak edilen kısmı aslında burası olabilir.
Kesinlikle işlevi bozuyorsa ve tanı aldıysa profesyonel yardıma ihtiyaç var. Bu net.
İşlevi bozmak derken hocam biraz daha mesela günlük hayatını mı bozmasını kastediyoruz?
Kesinlikle. Bir çocukta okul ve ev ortamını, bir insanda iş, ev ve sosyal iletişim ortamını bozuyorsa her türlü hastalık ama her türlü hastalık. O zaman işlev kaybından bahsedebiliriz. DSM-4'te eksen tanısı dediğimiz bir şeydi. Beşinci eksen. Birinci eksen işte majör depresyon, ikinci eksen kişilikler, üçüncü eksen tıbbi hastalık, dördüncü eksen sosyal olaylar. Yani bu adam boşanmadan sonra ya da baba kaybından sonra mı olmuş olabilir ya da bir kazadan sonra. Beşinci eksen işlevselliktir. İşlevsellik yüz üzerinden değerlendirilir. Hayatın her alanında etkiliyse ve onu evden çıkarmıyorsa, bir kişi bir dışarıda kedi göreceğim diye kedi korkusundan dolayı eğer sokağa çıkamıyorsa, hayatının mesleğini bırakma noktasına geldiyse hayatının her alanında bu vardır. Ve o zaman %90 işlev kaybı diyebilirsiniz. Bir kişi kedi göreceğim diye yolunu değiştiriyorsa %40 değil. Tüm bunlara baktığınızda işlev kaybı bize hastalık tanısını koydurur. Yani bunu istiyorsanız psikoz üzerinden de açıklayayım, da obsesyon üzerinden açıklayayım, daha iyi olabilir.
Hocam şimdi benim de çok merak ettiğim, herkes ilaç kullanmak istemiyor. Biraz antidepresanlara karşı biraz ön yargımız var. Kaygı bozukluğumuz çok fazla değil diyelim ama yine de bir kaygı bozukluğu yaşadığımızı düşünüyoruz. İlaçsız çözme yolumuz var mı sizce?
Kesinlikle var. Bu seviyeye bağlı. Ama yine bu işlev kaybıyla ilgili kısımdaki, yani bozukluk ve obsesif kompulsif disorder diye geçiyor kişilik olduğunu düşünürseniz. Ben eğer sizinle konuşurken basit lambda tahtaya vuruyorsam inşallah anksiyete olmayın Fatih Bey falan diye. Kültürel de bir şeydir. Kültürümüzde var. Ama ben sürekli inşallah fobide olmayız, inşallah şunda olmayız, inşallah yaygın aklı olmayız diye vuruyorsam doktor biraz kırık. Hani obsesif kompulsif kişilik.
Demeye başlar.
Demeye başlarız. Yani burada kişilik örüntüsüdür ama hala anlatabiliyorum. Ama ben tahtaya vurmaktan, kulağımı çekmekten, düzen yapmaktan, eğitimi anlatamıyorsam artık bu obsesif kompulsif bozukluktur. Artık bu bir hastalıktır.
İleri dereceye varmıştır.
Varmıştır.
O zaman hafif olduğunda çok da panikleyeceğimiz bir durum yok. Belki hafif boyuttayken doktora gitmemiz ilerlemiştir. Engelleyebilir.
Doktora gitme koşulu kaygı nedeniyle ilişkiniz ya da işleviniz bozuluyorsa iki tane işaret var. Uyku iştah. Eğer iştah sıkıntıyla çok artıyor ya da azalıyorsa, uyku çok artıyor ya da azalıyorsa çok önemli bir işaret var. Altın değerinde mutlaka doktora gittiği. Gece vakti sıkıntıyla uykudan uyanıyorsanız, uyku kırılıyorsa, uyku fragmenti oluyorsa o zaman mutlaka ve mutlaka yani.
Peki evet. Bunu mesela basit ilaçlarla veya daha kolaylıkla tedavi edebiliyor musunuz Serhat Bey kaygı bozukluğunu?
Seviye istenene işlevselliğe bağlı. Eğer daha başında köyde yaşayan bir çocuksak, gençsek, üniversite sınavına girmeyeceksek, hafif kaygılıysak niye tedavi edelim? Ama siz eğer sınava girecekseniz ve sınavdaki kaygınız sizin iki soru çözmenizi etkiliyor.
Hayatınızı etkiliyorsa.
Evet Fatih Bey, yani işlevi bozduğu noktada bizlere de olmalıyız. Bu anksiyete duyarlılığı kişinin yetiştirişiyle de çok ilişkilidir. Buna bizim Türk anne babalarımızın biraz sıkıntılı bir çocuk yetiştirme tarzı var. Bulduncuk oluyoruz ve aşırı koruyoruz. Buna davranışsal baskılanma deniyor.
Sevgi zehirlenmesi de duymuştum birkaç yere.
Biraz zehirleyici bir yapımız var bizim. Yani boğuyoruz severken. Bu aşırı koruyucu tutumumuz davranışsal baskılanmaya neden oluyor. Bu davranışsal baskılanmayla beraber, yani genetik yatkınlığımız var. Bir de davranışsal baskılanmamız var. İkisi bir araya geldiğinde gencin, insanın, çocuğun hiçbir şansı kalmıyor. O çocuk sınav kaygısı olacak yani. Davranışsal baskılanma şöyle bir şey. Evde canavar çocuk. Yemek ona göre pişiyor. Şu anda onun elinde.
Patron.
Her istediği oluyor. Patron o. Elini uzatıp suyu gösterdiğinde böyle anne bana su verir misin demesi gerekmiyor. Bu yüzden konuşmamız da geçiyor zaten. Fakat bu çocuk evin prensi prensesi sokağa çıktığında, özellikle erkek çocuklarda çok belirgin bu, tamamen tırsak halde. Annenin etiğinden ayrılamıyor, yakınlarından ayrılamıyor. Karşıda yani 5 metre ötede bakkal var. Al şu parayı, su al gel diyorsunuz. Hatta masaya gelen garsondan sipariş ver diyorsunuz. Bunu yapamıyor. Hiçbir şekilde iletişim kuramıyor. Bağlantı kuramıyor. Buna da davranışsal baskılanma. Bunu anne babalar ekiyorlar.
Bunun sonucunda kaygı bozukluğu o zaman yavaş yavaş ekilmiş oluyor.
Kesinlikle. Bunu yine bir metafor olarak şöyle söyleyeyim. Bir gebe farenin sezeryanla yavrularını alıyoruz ya da domuzun, tamamen steril ortamda yetiştiriyoruz. Tamamen. Hiç mikrop yok. Bu canlılar %20 daha büyük oluyor. Fakat erişkin yaşama gelir gelmez her taraflarından tümör çıkıyor. Çünkü immün sistemi hiç çalışmamış. Dış ortama çıktıklarında yarım saat içinde enfeksiyondan ölüyor.
O zaman çocuklarımızı biraz hayatla iç içe yetiştirmekte fayda.
Valla biraz demeyeyim Fatih Bey. Çocuğun evde yapabileceği hiçbir şeyi siz yapmayın. Kaç yaş olursa olsun. 3 yaşında diş macunu, diş fırçasına siz sıkmayın. Fazla sıksın. Sorun yok. Dökerek yesin. Yatağına o toplasın. Yapabileceği her şeyi o yapsın. Bir çocuğun hayatla ilgili aldığı sorumluluk, gelecekteki anksiyetesini ve gelecekte alacağı sorumlulukların öncülü. Bugün suyunu, 18 yaşında dersini, 27 yaşında da çocuğunun sağlığını eğer üstlenecekse sorumluluk olarak şimdi başlamanız gerekiyor. Bunu vermezsen çocukta bir kemikleşme, bir dış duvar, bir immün sistem, bir anksiyeteye karşı savunma, ben bunu yapabilirim. Özgüvenini geliştirmiyorsun.
O zaman kaygı bozukluğuyla özgüven çok iç içe bir kavram.
Çok doğru. buna davranışsal baskılanma dışında güvenli bağlanmayı oluşturmuyorsanız çocuğunuz gelecekteki kaygı bozukluğunun adaylarından biridir.
Peki hocam, bizim yani benim çocukluğumu mesela kontrol etme şansım yoktu. Diyelim ki kaygı bozukluğu evet bizde oluştu veya aileden, genetik vesaire. Şu an benim ufak ufak yapabileceğim şeyler nelerdir? Ne tavsiye edersin?
Konfor alanından çıkmak psikiyatrinin her hastalığında çok önemlidir. Konfor alanından çıkmak kendini geliştirmenin temelidir. Hangi yaşta olursanız olun. Konfor alanınızdan çıkacaksınız. Bu çok önemli. Ama öncelikle söylediğiniz sorunun yanıtı biyopsikososyal modeldir. Hep vurgulamaya çalıştığımız diğer videolarımızda da. Biyopsikososyal modelde tabii ki öncelikle guatrın çok çalışıyorsa, vitaminlerin eksikse, demir eksikliğin varsa, doğal olarak kaygıya daha yatkın olursun. Çocuk bana getiriliyor. Hocam yataktan hiç çıkmıyor diyorlar. İnanın her hafta en az 10 tane azmaz değil yani sıfırlanmış B12, guatr, demir, folik asit falan görüyoruz.
Fiziksel şeyler de çok etkili o zaman.
Kesinlikle etkili. Biz biyolojik bir canlıyız.
Önce onlara bakacağız. Onları düzelttikten sonra hocam bir sonraki aşama.
Onları düzelteceğiz. Çünkü yataktan çıkamıyor tembel bir çocuk. Hayır kardeşim, bu çocuğun B12'si 97 geldi. 18 yaşında çocuğun B12'si.
Kaç olması gerekiyor hocam?
Minimum 350 olması gerekir psikiyatri için. Biyokimyasal sınırla da ilgilen. 180-900 arasında gösteriyor biyokimyasal sınırı. Ama 350'nin altında bir sorun yaşamaya başlarız. Guatr, TSH 0-5 arasında gösteriyor. Ama gebelerde 2,5'un üstüne çıkmasını istemiyoruz. Neden? Beyin normal büyümüyor. Biyolojik normal, biyokimyasal istatistik normalden farklı. Beynin en iyi çalıştığı, vücudun en iyi çalıştığını istiyoruz. Neden? Zaten kaygınız var. Sen zaten belirti veriyorsun işlevin bozuk diye.
Peki hocam, onları da tedavi ettik. Ondan sonraki aşamanız ne oluyor?
Psikolojik kısım oluyor. Biyopsikososyal diye. Psikolojik kısımda anksiyete duyarlılığı yüksek birisindir. Hemen bilişsel davranışçı terapiye başlarız. Senin algıladığın düşünme biçimin bu. Otomatik olumsuz düşünceler ölçüyle bunu çalışalım. Düşünce hataların 15 düşünce hatam bunu çalışırız. EDT'ye başlarız. Burada ilaç başlamamız gerekebilir. Bu beta bloker, benzodiazepin ya da antidepresan olabilir. Neden? Sizin de bilişsel davranışçı terapi yapabilmem için sizin asansöre korkuktan korkuyorsanız asansöre girdiğinizde korkmayacak hale getirmem lazım. Asansörle ilgili evreleri verdim.
Fiziksel durumları bloklamanız gerek.
Bloklamam gerek. Asansöre girdin, kapısı açık, 5 dakika dur dediğinde siz orada bile duramıyorsanız nasıl alışacaksınız? Öğrenmenin temel kuralı pekiştirmedir. Asansöre bindin, panik atak geçirdin. O zaman artacak ki panik. Binip panik atak geçirmemem gerek. Bunu benim garantilemem gerekiyor.
Bunu da ilaç gibi takviyelerle
kesinlikle
sağlıyoruz.
Bizi çok hızlandırıyor yine. Yani ilaçla ilgili iki itirazım var. Sırf terapi. Kardeşim, biz 18. yüzyılın Viyana'sında asilzadeleri tedavi etmiyoruz ki Freud gibi. Haftada 3 kere bana geleceksin, 2 yıl bu sürecek filan. Hani yapabilen varsa yapsın. Zaten ben 100 hastayla haftayı kapatırım yani. Biter. Ne 100 hastası?
Şu 50 hastası. Maddi durum da yetmez buna. Zaman da el vermiyor.
Ne doktorun yeter, ne hastanın yeter.
İlaçlardan o zaman çok da aslında korkulacak bir şey değil.
Psikiyatri ilaçlarının adı çıkmış. Şu an Türkiye'de en çok kötüye kullanılan ilaçlar grip ilaçları, yaşlılar tarafından özellikle
ağrı kesiciler.
Evet, ağrı kesiciler. Evet. Psikiyatri ilaçlarındaki en önemli sorun seçim ve dozlamadaki yanlışlık. Biyolojik kısmı böyle kapattık. Psikolojik kısımda bu davranışsal baskılanmada hatırlayın, anne baba tutumu, çocuğun şemaları önemlidir. Burada üçüncü dalga terapilere girmiş oluyor. Bitirdik, ilacı hallettik, kaygı bitti, ev devrini yapıyor, BDT'nin sonuna gelmeye başladık.
Ne zaman bitmiş oluyor mesela hocam?
Artık anksiyete konuşmuyoruz.
Biraz daha hayatı düzene giriyor.
Evet, düzene giriyor. Bu belirtilerle hocam 3 aydır atak geçirmedim. Şöyle iyiyim, buraya gidiyorum, şöyle güzelleştim, şöyle sosyal. Bir ay birlikte yaşayalım, anksiyete mi değil mi? Tak anlarsın. Hiçbir sıkıntı yok bu konuda. Çok somut bir uğraş psikiyatri. Sorarız biz, bulguların en fazlası 100'dü. 100'e kaça indi diye. 150'nin altına indiği noktada artık terapiye başlanabilir. Onun öncesinde başlanamaz. Komut alamaz. Kişi aptal değil ki.
O zaman sağdan soldan duyduğumuz şunu yap, iyi gelir, bunu yap. Zaten oraya gelememe sorunu var. Bunu bir ilaçla o noktaya getirmemiz, taşımamız lazım.
Bana gelen aslında benim kadar zeki. Sadece klavyede A'ya basıyorsun, X çıkıyor. Yani yılan fotoğrafından ödü patlıyor. Sen o A'ya 50 kere bassan, farklı şekillerde bassan ne değişecek ki? Yine korkacak. Bizim o korkuyu kaldırmamız lazım. Bunu kaldırdık, bunu düzelttik. İşin şema terapisi başladı. Ben nasıl yetiştirilmişim? Gündelik hayatta bu yetiştiriş kodlarımı nasıl kullanıyorum?
Çocukluğuna dönmek dediğimiz ünlü olan bu oluyor galiba.
Bu analitik yöntemdeki gibi böyle uzağın çocukluğunu anlattığı ama yine bizim ölçeklerle yaptığımız, anne baba tutum ölçekleriyle, şema terapiyle, kabul ve kararlılıkla yaptığımız bir yöntem. Bu noktada da peki böyle düşünüyordum ama bu düşüncemin altında yatan kaynaklar, şemalar ne? Başaramayacağım, dayanamayacağım, sevdiklerimi kaybedeceğim, sevdiklerinin sevgisini kaybedeceğim gibi. Bu şemaların sonucu ortaya çıkan duygu durum, mutlarımızı, doğru mudur otoritarizm? Hani kırgın çocuk, kızgın çocuk, kendini ayağından vuran, cezalandırıcı ebeveyn gibi konuşuruz bunu diğer videolarda. Şemaları hallediyoruz. Sonra da hani hatırlayın, bio, psikososyal. Danışanın da çok ciddi emek harcaması lazım. Biz iyileşir iyileşmez bizim danışmanlarımızdaki eğilim kulağın üzerine yapmaktır. Aa ben çok iyiyim hocam. Yani, hatta burada çok büyük sıkıntı. İlaç kötüye kullanımı bu yüzden çok oluyor. Benzodiazepin, nervin, Xanax, Ativan gibi ilaçların kötüye kullanımı bununla ilgilidir. İsimleri özellikle veriyorum. Hani ben sakınca da yaratabilirim ama bunlar kullanılmamalıdır. Bunlar sadece yangın söndürücü. Bunlar tedavici değildir. Aslında bir sonra geliyor. Hocam ben verdiğiniz ilaçları antepesine bıraktım. Benzodiazepine devam ediyorum. Neden? Bana iyi geliyor. O kadar çok iş adamı insan bir yollarla, bir şekilde, bir kanalda bunlara ulaşıp kötüye kullanıyor ki artıyor o zaman da hastalık.
İyi yapayım derken daha kötüye gidiyor. Mutlaka uzman eşliğinde kullanılması gereken ilaçlar.
Çok kötü. Erteliyorsun onu. Yüzleşmemek için erteliyorsun.
Üstünü kapatıyor sadece. Derine inmemiş.
Aslında nikotin ve alkol de yoktur. Psikiyatri bunların adı self medikasyon. Kendi kendine tedavi. Yani nikotinden çekiyorsunuz. Oh rahatladım. Stres altındayken hocam iki pakete çıkıyor. Üç paket içtim bu ayda. Sakinleştirici olarak kullanıyorsun. Düzgün bir tedavi al. Çok pahalı, yan etkisi çok olan yanlış bir yöntem. Biz seni 2 yıl sonra hem alkolizm hem de sosyal fobiyle göreceğiz.
Bir tedavi değil aslında, daha çok hastalığı arttırıyor.
Kesinlikle.
Yangına benzin döküyor, fark etmiyoruz. Biraz geciktirmiş oluyoruz. Hocam çok teşekkür ederiz. Çok güzel bilgiler verdiniz. Diğer videolarda inşallah farklı konularda karşınıza çıkarız.
Çok teşekkür ediyorum Fatih.
Ben teşekkür ederim.
Bundan sonra sık sık bu videoları yenileyeceğiz. Lütfen faydası olabilecek insanlara gönderin ve YouTube'da gerçekten profesyonel seviyede eğitici olmayı hedeflediğim için bununla uğraşıyorum. Önceden sadece ben bilgilendirmek, kötü bilgiyle mücadele etmeye çalışıyordum. Şu an benim amacım profesyonel bir YouTuber olmak. Desteğinizi bekliyorum.